Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Modern Cahiliye'ye Karşı Rahmet Medeniyeti başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanlık tarihinde insanın ve toplumların akide, inanç esasları, ibadet düzeni, özellikle de toplum düzenini sağlayan ahlaki değerler bozuldukça Yüce Allah peygamberler göndermiştir. Peygamberler de gönderildikleri toplumlarda öncelikle inanç esaslarını, Allah'a ibadeti, ilahi emirlere saygı ve itaati, sonra da kendi zamanlarında ve yaşadıkları cemiyette toplum düzenini bozan davranışların ıslahı için mücadele etmişler, tebliğlerini bu hususlara teksif etmişlerdir. Nitekim İbrahim aleyhisselam, tevhid mücadelesi için canını ortaya koymuştur. Şuayb aleyhisselam, iktisadi hayatın düzeni için ölçü ve tartıya dikkat etmelerini emretmiştir. Lut aleyhisselam da fıtrat dışı gayri ahlaki yönelişlerden nasıl kurtulmak gerektiğinin mücadelesini vermiştir. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bu yüce sıfatlarından varlıkta en çok tecelliye mazhar olan ve rahmetellil alemin olarak insanlığa gönderilen Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise ferdi ve toplumsal bütün problemlerin çözümünü cem eden yüce bir dini canlı olarak yaşayarak tebliğ ile görevlendirilmiştir. Mekke döneminin ilk zamanlarında, Medine döneminin son günlerinde, Veda Haccı'nda Allah Resulü'nün insanlara tebliğ ettiği ve hatırlattığı Rabbani ve Nebevi hakikatler, yaşadığımız zamanların fert ve toplum planında itikadi, ameli ve ahlaki sapmalarının tedavi ve çözümü için adeta bugün gelmiş gibi yeniden gündeme alınmalıdır. Tarihteki örneklere baktığımızda bu mukaddes dinin hangi vasatta zuhur ettiğini, onun yüce Resulünün insanlığa neyi telkin ettiğini açıkça görmekteyiz. Mekke'nin terör ve baskı ortamından uzaklaşıp İslam'ı hem daha hür yaşamak hem de tebliğ alanını açmak için ilk hicret Habeşistan'a olmuştur. Mekke müşriklerinin Müslümanlara orada bir hayat hakkı tanınmaması için Habeş kralı Necaşi'ye müracaatları üzerine Necaşi bu muhacirleri dinlemek istemiş, Resulullah'ın amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh hem içinden kopup geldikleri toplumun nasıl bir toplum olduğunu hem de kendileri için bir rahmet olan Hazreti Peygamber'in insanlık için hangi güzellikleri tebliğ ettiğini şöyle anlatmışlardır. Ey hükümdar! Biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapardık. Ölü hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri gömerdik. Kumar oynar, faizcilik, tefecilik yapardık. Zinayı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetindeki iffetsizliğini hoş görürdük. Akrabalara karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak hukuk nedir bilinmezdi. Allah bize merhamet etti ve bizim ıslahımızı dilediği için içimizden bir peygamber gönderdi. O peygamber asil bir soydan, temiz bir kabiledendir. Kendisini El-Emin diye isimlendirmiştik. Şimdi o bizi Allah'ın birliğine çağırdı, yalnız ona ibadet etmeyi öğretti. Bütün haksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi yasakladı. Yalancılığı, yetimlerin mallarına el koymayı yasakladı. Bize hep iyilikleri talim buyurdu. Doğruluğu, sözünde durmayı, komşu ve akrabaya iyi muameleyi öğretti. Kadınların şerefini ve kız çocukların hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten, vahşilikten kurtardı, medeniyete kavuşturdu. Şimdi biz de ona inandık. Onun yolunda yürüyoruz. Bu sebeple Kureyşlilerin düşmanlığını kazandık. Çeşitli işkencelere uğradık. İşkenceler dayanılmaz hale gelince dinimizden dönmek de istemedik. Peygamberimizden izin alarak hükümdarlar arasında sizi tercih ettik ve ülkenize geldik. yurdunuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sığındı. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın asırlar önce tasvir ettiği Kureyş toplumunun temel özelliklerinin ne yazık ki bugün küresel ölçekte yeniden üretildiği söylenebilir. Bu çerçevede İslam'ın yüce peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ettiği esasların toplum hayatında 5 temel değerin korunmasını hedeflediği görülür. Bu 5 esas dinin aklın, canın, malın ve neslin korunmasıdır. Korunması gereken ilk değer dindir. Zira din ilahi bir nizamdır ve insan bu nizamdan uzaklaştıkça nefsinin ve şeytanın tesirine daha açık hale gelir. Ardından aklın korunması gelir. Bu sebeple aklı zedeleyen, iradeyi zaafa uğratan ve muhakemeyi perdeleyen her türlü unsur yasaklanmıştır. Aklın selameti insanın hem dünya hem ahiret saadetinin vazgeçilmez şartı olarak görülmüştür. Canın korunması ise güvenlik içinde yaşamanın bütün insanlar için tabii bir hak olduğunu ifade eder. Malın korunması sosyal düzenin ve adaletin teminatıdır. Nihayet neslin korunması toplumun devamlılığını mümkün kılan en temel esastır. Ne var ki günümüzde bu 5 temel alanın her birinde yaşanan küresel krizler, rahmetellil alemin olan Yüce Peygamber'in tebliğine, talimine ve hayat tarzına duyulan ihtiyacın geçmişe kıyasla çok daha belirgin hale geldiğini göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlıkla kurduğu ilişki sadece bir tebliğ vazifesi değil, aynı zamanda koruyucu ve yönlendirici bir rehberliktir. Nitekim bunu şöyle tarif etmişlerdir. Benim size karşı durumum, babanın oğluna karşı durumu gibidir. Ben size gerekli şeyleri öğretirim. Benim ve Allah'ın benimle gönderdiği İslam'ın durumu, bir topluluğa gelip şöyle diyen kişinin durumuna benzer. Ey milletim, gerçekten ben üzerinize gelmekte olan bir orduyu gözlerimle gördüm. Ben size bu tehlikeyi bildiren apaçık bir haberciyim. Binaenaleyh canınızı kurtarmaya bakın. Bu sözler üzerine ahalinin bir kısmı ona itaat etti ve akşamdan yola çıkarak tabii bir yürüyüşte bulundukları yeri terk edip gittiler, kurtuldular. Bir kısmı da onu yalanladığı yerlerinde kaldılar. Ordu onlara sabaha karşı baskın verdi ve hepsinin kökünü kazıdı. İşte bu hal, bana itaat edip getirdiklerime ittiba edenlerle bana isyan ve haktan getirdiklerimi yalanlayan kimselerin durumunun ta kendisidir. Peygamber Efendimiz yalnızca teorik ilkeler değil, insanı koruyan ve yaşatan bir hayat nizamı ortaya koymuştur. O, insanlara yaklaşan bir tehlikeyi haber veren ve canınızı kurtarın diye seslenen bir kimse gibi hakikati açıkça bildirmiştir. Bugün de işte bu çağrıya kulak verenler, tedbir alıp yola çıkanlar gibi kurtuluşa erecek, onu yalanlayanlarsa yerlerinde kalan ve baskına uğrayan kimseler gibi ağır kayıplara uğrayacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, Habibullah'ın izinde bölümünde muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Modern Cahiliye'ye Karşı Rahmet Medeniyeti başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Ali Rıza Temel imzalı Hak-Batıl Mücadelesi başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Hak, sabit ve doğru olan, yapılması gereken kalıcı, gerçeğe uygun inanç, düşünce, bilgi ve hüküm anlamında kullanılır. Batılın zıttıdır. Batılsa asılsız, gerçeğe uymayan, kalıcı olmayan, terk edilmesi gereken inanç, düşünce, hüküm demektir. Hakkın zıddıdır. İlahi kaynaklı olmayan inanç, düşünce, davranışlar da batıl hükmündedir. Hak, Rabbin katındandır. Sakın şüphe edenlerden olma. Bakara 147. önemine binaen hak kavramı Kur'an-ı Kerim'de 247 defa zikredilmiştir. Her şey gerçeklik üzere yaratılmıştır. Kainatta abes olan bir şey yoktur. Neyin hak, neyin batıl olduğu Hak Teâlâ tarafından belirlenmiş ve bildirilmiştir. Hak kavramı Kur'an-ı Kerim'deki anlamına uygun olarak hadis-i şeriflerde de tekrarlanmıştır. Hazreti Peygamber uzunca bir duasında hak olanları şöyle ifade etmiştir. Allah'ım, sen haksın, senin vaadin haktır, sana kavuşmak haktır, senin sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Allah'ın güzel isimlerinden biri de haktır. Hak, varlık aleminin temelidir. Var olan her şey, varlığını hakka dayanmaya borçludur. Fert ve toplumlar hakka tutunmadıkça ayakta kalamazlar. Batıl, sabit olmayan, gücü kendi içinde bulunmayan, dış destekler, zorlamalar, dayatmalar ve gayri tabi unsurlarla yaratılan, kof, değersiz ve geçersiz şeylere denir. Batıl, gerçeğin düşmanıdır. Hak ve batıl, karanlıkla aydınlık, hastalıkla sıhhat, soğukla sıcak, yükseklikle alçaklık gibi birbirine zıt unsurlardır. Hakla batılın mücadele halinde olması tabiidir. Zira iki zıt bir arada olamaz. Işıkla karanlık, iyi ile kötü aynı anda birlikte bulunamazlar. Bu mücadelede batıl tamamen yok edilemezse de en azından hakka galip gelmesi önlenmiş, hakimiyetine fırsat verilmemiş olur. Hakkın hakimiyeti onu temsil edenlerin irade ve gücüne bağlıdır. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Fakat batılın gitmesi, hakkın gelmesine bağlıdır. Işık gelmeden karanlık gitmez. Bundan dolayı hak ehli daima güçlü olmak zorundadır. Haklı olmak yetmez, hakkı yaşatmak için güce ihtiyaç vardır. Batıl ehline karşı güç hazırlamak Allah emridir. Kendilerini Allah yerine koyan, sahip oldukları imkan, iktidar ve servetlerle insanları ezen, köleleştiren, hak ve hürriyetleri çiğneyen zalimler, zorbalar, tiranlar, daima batıl cephesine buna mukabil Allah'a inanan, iyiye, güzele, doğruya ve adalete gönül verenler, mazlumların safında yer alan, hizmet ve ibadeti gaye edinenler de hak cephesini temsil etmiştir. Hak-batıl savaşında genellikle hak, zaman zaman da batıl galip gelmiştir. Batılın galibiyeti ise daima geçici olmuştur. Allah gökten su indirdi de, dereler kendi ölçülerine dolup aktı ve sel üstüne çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hakla batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Ra'd 17. Burada hak suya ve cevhere, batılsa köpüğe ve curufa benzetilmiştir. Su yerde kalır ve canlılara hayat verir. Köpük ve çerçöpse bir kenara atılır. Saflaştırılıp süs eşyası veya kapkacak yapmak için ateşte eritilen madenlerin üzerindeki curuf da sonunda yok olup gider. Yararlı olan cevher kalır. İşte halk arasındaki batılın durumu da böyledir. Hak geldi, batıl yok oldu ayeti Mekke döneminde nazil oldu. O sırada Müslümanlar güçsüzdü. Müşriklerin yani batıl ehlinin baskı ve işkencelerine maruz kalıyorlardı. Hakkın sesi henüz cılız çıkıyordu. Batılın şamata ve yaygarası hakkın sesini bastırıyordu. Fakat ışık bütün gölge oyunlarına rağmen yavaş yavaş kafaları ve gönülleri aydınlatıyordu. Batılın merkezi düşüyordu. Batılın taraftarları da işin farkına varıyor, senelerce omuz verdikleri batılı terk ediyordu. Neticede İslam güneşi şirk ve küfür karanlığını dağıttı. Şirkin karargahı olan Mekke fethedildi. Halkın ve tevhidin sembolü olan Kâbe putlardan temizlendi. Allah'ın vaadi gerçekleşti. Hazreti Peygamber elindeki asasıyla birer birer putları devirirken işte şu ayeti okuyordu. De ki, hak geldi batıl zahil oldu. Zaten batıl zahil olmaya mahkumdur. Hazreti Peygamber'in önderliğinde batıl böylece yere serildi. Hakkın hakimiyeti asırlarca sürdü. Pek tabii batıl da büsbütün yok olmadı. Zaten tamamıyla yok olması ilahi hikmet ve iradeye aykırıdır. Hakkın karşısında rakip olmasa, o takdirde cihadın, mücadelenin, imtihanın bir anlamı kalmaz. Asıl olan batılı tamamen yok etmek değil, hakkı batıla üstün tutmaktır. Bu konuda merhum Seyyid Kutub'a kulak verelim. İlk bakışta güçlü ve azametli görünen batıl, propaganda ve algı operasyonlarıyla allanıp kullanır, şişirilir. Fakat kısa bir süre sonra patlayıp söner. Çünkü gerçeğe dayanmamaktadır. Batılın taraftarları daima azametli, güçlü ve sağlam gözükmeye çalışırlar. Batıl, dışarıdan güçlü görünse de aslında içi boş, kof bir görünümden ibarettir. Putlar, isimlerden ibaret hayali varlıklardır. Zihinlerdeki bu hayaletlerle varlık ve saltanatını sürdüren zalim ve despotlar, gerçekte güçsüz oldukları halde uydukları bu putlarla güç kazanmaya çalışırlar. Dokunulmazlık kazandırdıkları bu hayal, hayali güçlere dayanarak güçlü olmaya, güçlü görünmeye devam ederler. Hak faydalı ve gerekli olduğu halde, zararlı olan batılın yaşatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu hususta batıl ehlinin gayreti ve hak ehlinin zaaf ve gafleti söz konusudur. Bazen ekin tarlasını zararlı ve arsız bitkilerin kapladığı, ekinleri batırdığı odur. Bunda tarlayı iyi sürmeyen, bakımını iyi yapmayan çiftçinin büyük vebali ve kusuru vardır. Bunun gibi Müslümanların ferdi ve sosyal hayatlarında haktan uzaklaşmaları, duyarlılıklarının zayıflaması ve batıla göz yummaları neticesinde İslam tarlasının zararlı ve arsız bitkilerle kaplandığı, İslam aleminin batılın pençesine düştüğü üzüntüyle müşahede edilmektedir. Kusur hakkın değil, hakkın hakkını vermeyen aciz ve gafil hak ehlinindir. Batıl kendi gücüyle ayakları üzerinde duramaz. Zira kendi içinde bir gücü yoktur. Ancak payandalık yapanlar sayesinde varlığını devam ettirir. Batılı yaşatmak isteyenler batıl sayesinde yaşarlar. Batıla dayanan bu iğreti hayat devamlı ve sağlıklı değildir. Zira hak daima üstündür. Asla mağlup edilemez. Bilakis biz hakkı batılın üzerine indiririz de o da onun beynini parçalar. Enbiya 18. Haklı olanlar daima güçlüdür. Mühim olan bu gücün farkında olmak ve onu doğru kullanmaktır. Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz daha üstünsünüz. Âl-i İmrân 139. Müslümanlar olarak bizim görevimiz daima haktan ve haklıdan yana olmaktır. Batılın sahte gücü karşısında teslim olmak gerçek Müslümana asla yakışmaz. Müslümanın görevi teslim olmak değil, teslim almaktır. Zafer, hak yolda direnenlerindir. Gazze'de bütün şer güçlere karşı direnen ve asla teslim olmayan yiğitler bunun ispatıdır. Mevla, bizleri bu yiğitler gibi hakkı hakim kılma mücadelesinin yılmaz savaşçıları eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Hak Batıl Mücadelesi başlıklı yazıyı aktardık Sesli Dergi'de. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak bu akşam programımızda Ahmet Başer imzalı Ruhul Beyan'dan kıssalar, İbrahim Aleyhisselam'ın duası başlıklı yazıyı paylaşacağız. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, ona tevbe ve iman nasip et. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. Şuara Suresi 78-87. Semüre bin Cündep radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse abdestini güzel alır, sonra mescide gitme niyetiyle evinden çıkarsa ve çıkarken beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren Allah'ın adıyla derse, Allah ona mutlaka işlerin en doğrusunu gösterir. Beni yediren ve içiren odur derse, Allah ona mutlaka cennet taamından yedirir ve cennet şarabından içirir. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur derse, Allah Teala ona mutlaka şifa verir. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur derse, Allah Teala onu mutlaka şehitlerin hayatıyla diriltir ve şehitlerin ölümüyle öldürür. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur derse, günahları deniz köpükleri kadar çok bile olsa, Allah onları mutlaka mağfiret eder, bağışlar. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat derse, Allah ona mutlaka hikmet verir, onu geçmiş ve gelecek salih kulları arasına katar. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle derse, Allah mutlaka onu katında sıddık olarak yazar. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl derse, Allah mutlaka ona cennette köşkler ve evler yapar. Hasan Basri bu duaya şunu da ilave ederdi. Küçükken beni büyüttükleri gibi anne babamı da bağışla. Keşfül Esrar da böyle geçmektedir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın kendisine mahcup etmeyeceğini bildiği halde böyle dua etmesi, kulluğunu isar etmek, başkasını da bu konuda kendisine uymaya teşvik etmek içindir. Nitekim Kâşifi şöyle der. Bu dua da ümmetlere öğretmek içindir. Yoksa peygamberler için rezil ve rüsvay olma söz konusu değildir. Çünkü peygamberler sui hatime ve benzeri korkulardan emniyettedirler. Rivayete göre Emir Nasr bin Ahmedi Samani'nin bir hocası vardı. Çocukken kendisini çok incitirdi. Emir Nasr, büyüyüp padişah olduğunda hocasından intikam almaya ahdetti. Büyüyüp padişah olunca bir gün düşünürken hocasını hatırladı. Hizmetçisine, "Git onu getir, bahçeden de birkaç değnek al," dedi. Hizmetçi padişahın huzurundan ayrıldı ve hocayı getireceğini söyledi. Hocayı buldu ve yola koyuldular. Hizmetçi yolda gelirken iyi bir değnek aldı. Hoca intikam zamanı olduğunu anladı. Yolda birkaç ayva satın aldı ve elbisesinin yenine koydu. Hizmetçiyle yola devam etti. Emir Nasır'ın huzuruna geldiklerinde emir değneği aldı ve şöyle bir salladı. Sonra hocaya dönerek, "Durumu nasıl görüyorsun?" diye sordu. Hoca elini elbisesinin yenine uzattı, ayvayı çıkardı ve şöyle dedi. "Emirimizin ömrü uzun olsun. Bu meyvenin bu kadar güzel ve sulu olması bu ağaç yüzündendir. Emirin de kazandığı güzel ahlakı ve padişahlık istidadı bu sopayı yemesinden dolayıdır. Gerisi emirimizin fermanıdır." Emir Nasır bu sözü beğendi ve hocayı övüp çokça iltifatta bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Başer imzalı Ruhul Beyan'dan kıssalar, İbrahim Aleyhisselam'ın duası başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.